Çek Cumhuriyeti'nden bir kozmonotun aslında uzaydaki maceralarını izliyoruz ama biraz aslında belki diğer özellikle Dollywood'da konuştuğumuz filmlere kıyasla uzay burada aslında bir tema gibi kullanıyor. Yalnızlık hissinin yıldızlar ışık yılı ötesinde yaşanması bence evet. ilginç bir tema. Yani mesela şeye benzetmek gerekirse Nuri Bilge Ceylan filmleri yani Taşra'nın Taşrası'nda gibi belki öyle bir anımız.
Uzayın da uzayında yalnızlığı isteyen bir film gibi oldu biraz.
Gerçekten öyle. Adam Sandler ya filmin %80'inde zaten onu izliyoruz ve ya döktürüyor gerçekten.
Yani yönetmenlerin, senaristlerin filmlerinde görünce genelde iyi performans verdiğini evet. görüyoruz.
Ya Adam Sandler'ın öyle bir şeyi var. Ben o bakımdan bir tık Cem Yılmaz'a falan da bahsediyorum. Yani biraz belki komedyenlerin kaderi mi denir bilmiyorum. Dünyadan kopmuş gelmiş ama dünyanın sorunları sırtında bir karakterle kendi dünyasının sıkıntıları omuzunda ve yalnız başka bir işte dünya dışı canlının bireye gelip onların hakkında böyle... Merhabalar, Dolly Pop'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İbrahim Cem Özsefil. Bugün gördüğünüz gibi, eğer dinliyorsanız görmüyorsunuz ama yalnızım bugün. En azından kamera önünde yalnızım. Ve büyük bir stüdyodayım. Bizim alıştığımız habitattan farklı bir yerdeyim. Ve bayağı da keyifli bir yerdeyim. Böyle arkamda davul setleri... Gayet güzel bir ortam. Sonra belki jam session yaparız birlikte. Bugün aslında Atabey ile birlikte olacaktık benim daimi partnerim Dolly dünyasındaki. Ama kendisi bugün konuşacağımız filmi izleyemediği için şu an en azından kamera önünde tek başımayım ama arkada bana eşlik edecek Atabey de. Atabeyciğim hoş geldin. Seni biraz gömerek başlamak istedim. Bütün halkımız da senin bu boku yediğini öğrensin istedim. Nasılsın, iyi misin?
İyiyim, çok sağ ol. Birazcık schedule conflict diyebiliriz belki bu iş için. Çok yoğun bir haftanın ardından.
Bahanelerini sırala bakalım.
Bahanelerim sıralasam buradan taş kışlaya yol olur diyelim.
Biz şu an aslında Taksim'de AKM stüdyolarındayız. Onu da söylemiş olayım. Atabey de işte hakikaten biraz şakasını yapıyorum ama akademik dertlerimiz bu ara biraz... tavanlarda olduğu için Atabey de çok zorlanıyor. Yani film izlemekte bile zorlandığımız bazı günler oluyor. Bugünlerde onlardan biri. Ama sağ olsun en azından bana biraz eşlik edecek ve yine biraz aslında sohbet tadına erecek. Belki podcast'i dinleyenler için hiçbir şey fark etmeyecek
evet,
belki ama
muhtemelen.
Bu videoyu YouTube'da izleyenler ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacak muhtemelen. Neyse fazla uzatmayayım. Bugün Spaceman'i konuşacağız aslında. Yakın zamanda yayınlandı. İşte 1 Mart'ta galiba Netflix'te yayınlandı. Benim yani ilk fragman çıktığında da etkilenmiştim. Berlin Film Festivali'nde de aslında premierini yaptı. Onun da bir etkisi var. Genel olarak aslında beğendim. Ben biraz daha fazla film komüniteleri en azından daha fazla etki yaratmasını bekliyordum ama o benim beklediğim etkiyi yaratmadı. Spaceman bir roman uyarlaması.
Bir Yaroslav Kalfar.
Evet, Çek bir yazar kendisi ama galiba doğumundan böyle birkaç yıl sonra Amerika'ya göçmüş ve orada hayatını sürdürmüş ve bu ilk romanı kendisinin, 2017'deki romanı ve aslında ilk yayınlandığı zaman edebiyat dünyasında da epey bir etki yaratmış o bakımdan. Hakikaten etkileyici bir eser ve ödüller falan da kazanmış. Dolayısıyla böyle bir eserin beyaz perdeye uyarlanması çok şaşırtıcı değil. Tabii böyle bir iyi bir romandan, iyi bir kaynak meselelerden de yani nispeten iyi bir film çıkması daha kolay oluyor. Spaceman'in hikayesi bir Çek Cumhuriyeti'nden bir kozmonotun aslında uzaydaki maceralarını izliyoruz ama biraz aslında belki diğer özellikle Dollywood'da konuştuğumuz filmlere kıyasla uzay burada aslında bir tema gibi kullanıyor. Böyle hardcore bilimsel ögeleri falan çok fazla görmüyoruz. Tabii ki içinde böyle ufak tefek bilimsel detaylar var ama mesela bir Interstellar gibi ya da işte mesela Contact gibi, onu da yakın zamanda konuşacağız. Onlarda olduğu gibi böyle bilim insanlarının advisor'lık yaptığı, danışmanlık yaptığı bir film belki değil. Çok fazla ona da detay yani şey yapmıyor. Çok fazla ona önem vermiyor. Onun derdi biraz farklı. O bakımdan da ben biraz şeye benzettim. Interstellar'dan ya da ne bileyim Martian'dan ziyade biraz daha belki Duncan Jones'un Moon filmine kadının ismini unuttum. High Life filmi. High Life'ın yönetmeni kimdi ya?
High Life'ın yönetmeni şu an hatırlayamıyorum. Moon'da da kimin oynadığını hatırlayamıyorum. Sam Rockwell.
Moon'da şey vardı. Yani Sam Rockwell vardı. Ben Moon'u aşırı severim. İşte High Life, Moon ya da mesela Out of Present diye bir film vardı.
Evet, biraz ya da daha... Ad Astra'yı da belki ekleyebiliriz.
Ad Astra aynen kesinlikle. O filmlere daha yakın duruyor. Onun için belki izleyenler için böyle bir Interstellar beklentisiyle izlediğin zaman hem aksiyon dozu olarak hem bilim kurgu olarak onlardan farklı bir yerde duruyor. Ben aslında bu hoşuma da giden bir tarz. Yani uzaydaki aslında bir adamın kendiyle birlikte kalıp o yalnızlığıyla yüzleştiğini, bir yandan dünyada hayat devam ederken kendisinin aslında bir yandan uzayda o dertlerle savaşırken bir yandan aklın dünyada olması, o ya yalnızlık hissini yıldızlar ışık yılı ötesinde yaşaması bence evet. ilginç bir tema. Yani mesela şeye benzetmek gerekirse Nuri Bilge Ceylan filmlerinde yani taşranın taşrasında gibi belki öyle bir anlamı
uzayın da uzayında yalnızlığı işleyen bir film gibi oldu birazcık.
Gerçekten öyle. O bakımdan ilgi çekici bir film bence. Başrolde de aslında Adam Sandler'ı görüyoruz. O da bence ilginç bir tercih. Bilmiyorum mesela sen bu filmde, böyle bir filmde Adam Sandler başrolde olduğunu görünce ne hissettin?
Ya Uncut Gems'ten sonra belki de bir miktar şaşırtıcı gelmemeye başladı ama Adam Sandler benim için hala o saçma sapan komik olmaya çalışan, bazen de komik olan filmleri yapan insan olarak kalacak belki de.
Evet.
Ama yani kendi yaptığı filmlerde galiba öyle. Onu farklı yönetmenlerin, senaristlerin filmlerinde görünce genelde iyi performans verdiğini
evet.
görüyoruz.
Ya Adam Sandler'ın öyle bir şeyi var. Ben o bakımdan bir tık Cem Yılmaz'a falan da benzetiyorum. Yani biraz belki komedyenlerin kaderi mi denir bilmiyorum. Ya hakikaten kendi çektiği filmlerde özellikle bu Netflix'te bir anlaşma yapmıştı 2010'ların başında galiba. O 5 yıl ya da 10 yıl içinde böyle arka arka filmler çekti ve ya gerçekten çok kötüydü.
Hepsi çok kötü.
Yani ondan sonra hakikaten mesela Uncut Gems onun biraz kariyerini kurtaran bir nokta gibi kesinlikle. Oldu. Mesela bu filmde de gerçekten çok iyi oynuyor. Mesela Paul Thomas Anderson'ın Punch Drunk Love'ında da çok iyiydi. Ya evet. iyi bir yönetmenin elinde iyi bir oyuncu olması beni garip hissettiriyor. Yani ilginç yani.
Gerçekten öyle ki bu filmin yönetmeni de Johan Renk. Hı hı. Ki kendisi Çernobil'de 5 bölüm çekti. Birazcık bilimsel camiaya yakın filmler çeken de bir insan ve aslında Çernobil'de de oradaki bilim insanının ya da politikacıların bir anda yalnızlaşmasını güzel aktarmış bir evet. diziydi.
Evet, Çernobil bayağı etkileyici, bir sürü ödül de kazandı evet. ve muhtemelen ya bu yönetmen daha önce televizyona bir sürü bir iş çekmiş ama galiba uzun metrajı bir ya da iki tane. Bu ikinci ya da üçüncü film olsa gerek.
Belki de kendisinin insanlığın yalnızlığı konusunda söyleyeceği çok şey var. Bu filminde de bunu işlemiş
belki
söylediğin
işte
kadarıyla.
O romanı da görünce belki işte Çernobil'in de böyle arkasına aldığı rüzgarla işte bu filmi çekmeye belki bir şekilde muktedir olmuştur diye
evet.
düşünüyorum. Ama ya yani Adam Sandler'a tekrar dönmek gerekirse hakikaten Adam Sandler gerçekten ne oynuyor? Ben ya mesela şaşırdım, kesin böyle şey der diye bekliyordum bu filmi izledikten sonra. Adam Sandler bu sefer Oscar kazansın falan diye böyle hep Twitter'da konuşulur ya, öyle bir şey bekliyordum mesela. Hiç çıt yok, o konuda şaşırttı beni. Gerçekten Adam Sandler ya filmin %80'inde zaten onu izliyoruz ve ya döktürüyor gerçekten. Belki suçlu zevktir ama Adam Sandler filmlerini de ya, özellikle 2010'daki filmleri ya çok severim. Biraz şeyin de etkisi var. Onunla büyüdüm. Biraz Adam Sandler'ın komedisiyle büyüdüğüm için böyle 10-15'li yaşlarda mesela
evet.
Jackie Chan de vardır biraz. Jackie Chan filmleri için mesela geriye dönüp baktığımızda o kadar iyi filmler değil. Evet. Ama onunla büyüdüğümüz için hep Jackie Chan'ın yani senin üzerinde vardır
tabii
kesin.
Tabii ki var. Hatta İstanbul'da Jackie Chan'ın İstanbul'da çektiği filmi falan yani kaç kere.
Altın Yumruklu galiba.
Evet. Kaç kere izledik acaba televizyonlarda ve her yerde.
Yani bir mesela şu anki gözümle baksam şu an işte onun üzerine ya kaç tane yüzlerce film izledim. Geri bakıp böyle geri dönüp eleştirmen gözüyle baktığımda, eleştiri bir şekilde baktığımda abi bu neymiş diyorsun. Mesela onun üzerinden 3 verirsin belki ama o sende o küçükken izlediğinde yarattığın duygu o dimağa yerleşiyor. Yani ondan kaçış yok. O keyfi hissettiriyor. Adam Sandler'da da öyle bir şey var bende. Yani bu filmde de ya da kendi çektiği iğrenç filmlerde bile onu izliyorken aldığım böyle garip bir zevk var. Belki biraz da onun etkisi. Çünkü Spaceman o kadar da sevilmedi aslında ama ben ya herkes yani genel şeye kıyasla bayağı sevdim.
Anladığım kadarıyla zaten filmde senin dediğin gibi aşırı uzaydan bahsetmektense, bilimsel verilerden bahsetmektense kişilerin hayatı üzerinden galiba bir
evet.
ilerleme var.
Yazarın bu tam Çek Cumhuriyeti'ne kadife devriminden sonra doğmuş bir insan. Ve orada işte komünizmin Çek Cumhuriyeti'nde işte bir tartışma konusu olması, daha sonra kadife devrimle o hükümetin devrilip yeni bir hükümetin gelmesinin de mutlaka bu romanın yazılımında etkisi var. Çünkü bir yandan Adam Sandler'ı görürken bir yandan aslında dünyaya da çok fazla gidip geliyoruz. Ve dünyada sadece şey değil, mesela Adam Sandler'ın eşiyle olan ilişkisini görüyoruz ama bir yandan da dünyada aslında politikanın ya da işte hükümet işlerinin falan böyle hep bata çıka ilerlediğini, mesela şey var, uzayda hareket ederken işte ilerlerken aracının içinde mesela kameralar bozuluyor, tamir etmek için dünya ile iletişime geçiyor ve sadece bir kameranın tamir edilmesi haftalar geçiyor ve oradan şey gelmiyor ya, hükümetten onay gelmediği için uzayda kameraları değiştiremiyor mesela. Yani orada aslında bir hükümet eleştirisi, bir o zamanki Çek Cumhuriyeti'nin belki bir eleştirisi de var.
Yani şey diyebilir miyiz o zaman, bürokrasi uzayda da yavaş işliyor.
Gerçekten öyle, gerçekten öyle. Ya orada mesela o iki tarafını yansıtmak istemiş ama belki filmin bir eksik taraflarından biri o. Onu yapmaya çalışırken yeterince sanki dolduramıyor onun altını. Yani bir şeyleri gösteriyor, eyvallah. Ve onu anlayabiliyorsun, o bürokratik sürecin ne kadar sıkıcı olduğunu, ne kadar zorlayıcı olduğunu, ama bazı yerlerde eksik kalıyor gibi bir hissiyat veriyor. Ama bir yandan da işte o sanki şey gibi de hissettiriyor bana. Orada bir külliyat var, orada bir şeyler var. Ama sanki yönetmen ya da senarist tam onu geçirememiş hissiyatı geliyor. O bakımdan da mesela ben kitabı da merak ettim epey. Kitapta çok daha dolu işlenmiştir hissiyatı geldi bana. Bilmiyorum, belki sen de kitabı okursun Atabeyciğim. Önce filmi izleyip.
Evet, ki ilk önce filmi izlemeye zaman ayırabilirsek belki kitap okumaya da ondan sonra zaman ayırabiliriz. Ya belki de bu kitaptan bahsettiğin gibi bu kitabın etkilendiği noktaları belki de aktarmakta zorlanmışlardır. Çünkü bildiğim, en azından buraya çekime gelmeden önce anladığım kadarıyla bu kitaptan çok büyük bir üzerine Kafka etkisi olduğu ya da Milan Kundera gibi yazarlardan çok etkilendiği de söylenmişti.
Evet, evet. Mesela yani Kafka etkisini aslında direkt şeyden de, bu arada bu spoiler değil, biraz araştırdım acaba spoiler mı diye, çekimden önce baktım da ya Netflix'te film tanıtımına falan bolca bahsediyor. Filmde aslında uzayda yolculuk ederken Adam Sandler'ın karakterinin bir örümcekle, örümceksi bir uzaylıyla karşılaştığını görüyoruz. Bu direkt muhtemelen bir Kafka etkisi yani. Oradan esinlenmiş olduğu gibi görünüyor. Orada da aslında şeyi görüyoruz. Mesela Adam Sandler'ın yalnızlığını başka bir insan dışı varlıkla birlikte paylaştığını görüyoruz. Ve onların arasındaki interaksiyon da çok ilginç aslında. Orada şey de çok önemli. Mesela hep bahsediyoruz. Uzayda eğer bir yaşam varsa, bu tabii kanıtlanmış bir şey değil, olur da yaşam olduğu bulunursa, oradaki varlıkların insana benziyor olma zorunluluğu da yok. Ve muhtemelen de insana benzemiyor. Farklı bir canlı formu var. Mesela o bakımdan yine biraz bilimsel olarak doğruluk var. Mesela orada bir örümceksi bir yapı var ama yani tam bir örümcek de gibi değildi. Orada böyle bir onun bir tasviri beni iyi hissettirmişti. Onun dışında mesela şeyde de var. İşte bilim dediğince o aklıma geldi. Mesela bir bilim uzaydaki bir astronotun ya da kozmonotun bu film üzerinde yaşamından da böyle doğru kesitler görüyoruz. Mesela o işte astronotların ya da kozmonotların diş fırçalama şeyi vardır ya, önce işte suyu sıkarlar, şey yaparlar, evet. Sonra işte toothpaste, diş macunu sürerler falan, mesela onları koymuşlar. Ya da mesela kasotrofisinden, işte ışık hızında ilerlediği için orada uzaydayken insanlar kas erimesine falan maruz kalabiliyor. Mesela onu engellemek için spor yaptığı bölümler falan filan var. Öyle ufak tefek scientific şeyler eklemişler. Şeye geri dönmek gerekirse, o işte uzaylıyla ilişkileri, o da mesela çok ilginç hissettirme. Dünyadan kopmuş gelmiş ama dünyanın sorunları sırtında bir karakterle kendi dünyasının sıkıntıları omzunda ve yalnız başka bir işte dünya dışı canlının bir araya gelip onların hakkında böyle bazen felsefeye varan, bazen çok esprili, mesela şey Nutella üzerine espri yapıyor. Mesela Nutella hiç yememiş. O uzaylıya işte Nutella veriyor ve Nutella'yı çok seviyor mesela. Onun üzerinden böyle aralarında bir espri gelişiyor. Ya da işte o filmde de o şeyi sana yansıtıyor. Yani onların arasındaki ilişki falan çok tatlıydı.
Film aslında desteğini bilimden çok o zaman felsefik ve psikolojik yaklaşımlardan kesinlikle alıyor diyebiliriz biraz daha.
Kesinlikle, kesinlikle. Ama ya dediğim gibi ya, derdi de şey değil. Ya biz hardcore bilim yapalım da diğerleri biraz ikinci planda kalsın gibi değil. Biz yani derdimizi anlatalım, işte Çek Cumhuriyeti'nin o zamanki sıkıntıları ya da bir insanın yalnızlığının, işte hakikaten o taşranın da taşrası dediğim gibi. Ya uzayın da uzayında, yani artık ay falan da değil, artık Jüpiter seviyesinde bir uzaylı yalnızlık. Zaten o işte Moon'a, High Life'a falan benzetme nedeni de o mesela. Moon'da, High Life'da aslında uzayda geçen, direkt hatta işte o uzay aracının içinde geçen filmler ama derdi aslında uzay aracının içinde olanlar. Yani uzayın dışında olanlar değil. O bakımdan da bu filmde onun peşinde. Tabii dediğim gibi eksikleri de var. Özellikle mesela Adam Sandler'ın karakterinin eşini canlandıran kadın, Carey Mulligan, o da çok iyi bir oyuncudur zaten. Mesela onun karakteri hiçbir zaman derinleşemiyor. Onun mesela sıkıntılarını çekiyor. Onun karakteri derinleşemediği için böyle flashback sahneler var. Adam Sandler'ın karakteri o iki karakter arasında. O flashbacklerde de tam istenilen bence duygu verilemiyor. O öyle eksikleri var filmin. Ya onun dışında ama yani ne zaman Adam Sandler'ı sahnede yalnız görsek ya da ne zaman o dediğim örümceksi Örümcekse yapı diyor. Başka bir şey yapma. Yani uzaylı da demek istemiyorum. Çünkü artık çok cheesy bir kavram. Uzaylı, uzaylı, uzaylı ya da ne bileyim UFO falan demek yani. Öyle şeyler saçma geliyor. Onun için onların o arasındaki iletişimi gördüğümüz zaman çok daha keyifli bir hale geliyor. Belki işte o dünyada yaşananları bir ikinci plana ya da üçüncü plana atıp biraz daha onu köpürtseler belki çok daha iyi bir film çıkabilirdi.
Peki sen Adam Sandler'ın performansını Uncut Gems'ten sonra nasıl değerlendiriyorsun? Yani onunla değişen bir Adam Sandler'ı var çünkü.
Evet, evet. Ya bence galiba şey Uncut Gems'in hakikaten iyi reaksiyon alması ve neredeyse Oscar'a yürüyecekti. Oscar adaylığı alamadı ama bazı ödüller falan kazandı. Bence Adam Sandler iyi etkilemiş. Biraz sanki şey yapmaya karar vermiş hissiyatı geldi bana özellikle bu filmde görünce. Ya kendi filmine muhtemelen devam edecek. Orada onun da bir para kazanması gerek. Ama bir yandan da bence böyle biraz bağımsız film kokan tatlarda ya da böyle biraz iyi yönetmenlerin filmlerinde bir yer alacak gibi hissettiriyor
bana. Adam Sandler'ı daha ciddi rollerde göreceğiz gibi o zaman.
Ben de öyle
ileriki dönemlerde. Evet olabilir.
Umarım
zaten
da görürüz. Yani dediğim gibi ben Adam Sandler'ı sevdiğim için yani onun bir Oscar kazandığını görmek isterim. Yani o kariyerini o 20-30 yıllık bazen hakikaten çok kötü filmler olan bazen kendi çektiği filmlerde de iyi olanlar var. O orada böyle ben görmek istiyorum ama bu benim tabii kişisel görüşüm.
Ya evet Adam Sandler zamanında çok belki de yanlış seçimler demeyeceğim ama en azından sanat için yanlış seçimler yapmış bir insan diyebiliriz belki de. Hatta bir anekdot vardı bu Inglourious Basterds filminde Eli Roth'un karakterini ilk Adam Sandler'a teklif edilmiş galiba.
Evet,
ve daha sonrasında da ben Funny Guy'ı çekeceğim hani schedule'ım uymuyor diye reddetmiş. Funny People'ı çekeceğim deyip reddetmiş.
Evet. Ya mesela işte Funny People kendi çekti. Kendinin prodüse etti, yapımcılığını yaptı ve başrol oynadı bir film. Mesela kariyerinin o döneminde onlar onu tercih ediyor. Belki şu anda böyle biraz yaşlılığın da getirdiği böyle ne bileyim akıllılıkla mı denir ya da bilgelikle diyeyim akıllılık
ya da artık paraya doymakla mı diyeyim
ya da paraya doymakla değil tabii ki artık ne kazanacağım abi diyordur adam belki de biraz da sanat diyordur yani hep kendim için nereye kadar deyip belki öyle bir yere evrilmiştir ya bu arada ben Funny People'ı da seviyorum mesela yani itiraf etmem gerek bence güzel bir film işte Seth Rogen'lar Jonah Hill'ler falan filan da vardır şeyin de film galiba o filmin yönetmeni de şeydi çok sevdiğim herifin ismini unuttum ya çok sevdiğim de bir yönetmen.
Bugün isimlerle
evet,
çok iyi değiliz.
Evet ya bugün her şeyi unutuyorum. Judd Apatow. Onun filmi. Ya o da bence güzel filmdir yani. yani Adam Sandler'ı izleyen ve seven ve o filmi izleyen varsa ben tavsiye ederim.
Buradan bir tavsiye olsun herkese.
Saçma bir tavsiye olacak belki ama.
Belki yani. Bu filmi puanlandırmak istersen bilimsel açıdan ve bir film sanat açısından değerlendirmek istersen hangi noktaya koyarsın?
Film sanat. ya bilimsel açıdan ya dediğim gibi mesela şey falan yapıyor. Mesela karısıyla neredeyse gerçek zamanlı konuşuyor. Mesela öyle bir şeyin imkanı yok. Mesela ışık hızında görüntü transfer ediyorlar. Mesela ben çok bilmiyorum. Böyle bir şey mümkün mü şu anda? Bence değil. Sen de bilmiyorsun.
Bilmiyorum.
Bence değil. ya biz arkadaşlar biz moleküler biyoloğuz. Fizik o kadar biliyoruz. Bir araştırmamız gerekiyor. Yani MC kare falan var bizde ama ötesi çok yok. ya bence mümkün değil. Mesela ışık hızında ses ve görüntü iletimi var. Ya da ne bileyim işte o dünyada böyle ışık hüzmesi görüyorlar. O ışık hüzmesi işte Venüs'ün mü Jüpiter'in mi ne yakınından kaynaklanmış. Oraya falan gidiyorlar. Mesela ilk giden Çek Cumhuriyeti, arkasında Güney Kore falan var. Yani sanki alternatif bir dünya var gibi. Onlara bakınca ya bilimsel olarak biraz aşağıda kalıyor. Ama yani mesela şey olsa derdi bilim olan bir film olsa ben mesela 10 falan veririm. Ama bu filmin derdi olmadığı için biraz böyle benden kanaat puanı alıyor ve bilimine 25 derim mesela 50 üzerinden. Yine çok yüksek değil ama hak ettiğinden de yüksek o kesin. Ya film olarak da valla zor bir karar ya işte. Ben de böyle bir şey böyle gönül bağı kurduğum filmlere yani hak etse bile düşük puan verememe gibi bir şeyim var. Yani romantik bir tarafım var diyeyim. Ya filme de 35 vereyim be. Yani 30 hak ediyor ya da 25-30 hak ediyor belki ama 35 vereyim toplayınca da bir 60 falan ediyor. 10 üzerinden 6 ya da işte 100'den 60 bu filmin bence hak ettiği nottur. Bilmiyorum sen de izlemiş olsan ben de sana sorardım.
evet ya bilmiyorum senin anlattıklarından bana da birazcık 10 üzerinden 6'lık bir filmmiş gibi hissettirdi. Ama belki de Adam Sandler'ın gelecek filmlerinde yani bilimsel bir tarafı olmasa da belki daha yüksek
umarım
puanları
ya,
hak edecek filmler
filminde
geliyormuş gibi hissediyorum ben de.
Valla güzel olur ya. Scorsese olmaz belki ama ne bileyim böyle daha yenilerden ya işte şey gibi Safdie kardeşler gibi yenilerden bir isimle çalışsa çok çok sevinirim. Öyle bakalım. Adam Center'ı bekliyoruz. Waiting for Adam Center diyelim.
Evet,
yavaş yavaş da artık belki kapatmak gerekir. Yavaş yavaş bir jam session'a geçelim sen Atabey.
Evet.
Diyorsun.
Bir sonraki albümümüzü de yayınlamak için Cem Bremen stüdyolarında bulacağız bir dahaki sefere Dolly. Belki de.
Albümün ismi tabii ki Dolly olacak. Dolly olacak. Ama sen davul mu bas mı elektron mu? Ona da bir karar vermemiz lazım.
Bakacağız. Meşrebine göre bir şeyler vermeye çalışacağız.
Ben davulcuyum. Ben davulu aldım. Bak burada da duruyor. Yani gözüm gidiyor arada. Çok da güzel bir ses.
Evet. Burak Gürpınar'a ikinci kalp krizini de Cem geçirtirecek galiba.
Evet. Ben şu an geçersem kesin geçirir. Neyse o zaman Atabey'cim sana da teşekkür ediyorum. Yani
ben
burada yanımda
ederim.
Olmasam bile karşımda bana eşlik ettin. Ve böyle bir şey denedik. Umarım dinleyenler de izleyenler de sevmiştir. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyerek veda edelim.